Ayrım 10.
Sancho bir eşeğinin koşuşuna, bir efendisinin düşüşüne bakıyor, iki dertten hangisine önce koşsun bilemiyordu. Fakat sonunda iyi bir silahtar ve iyi bir hizmetkar olduğundan, efendisine sevgisi, eşeğine şefkatinden daha baskın çıktı. Halbuki sidik torbalarının her havaya kalkışında ve ardından kara kaçanının sağrısına inişinde yüreği daralıyor, korkudan ölüyordu. Eşeğinin kuyruğunun tek teline dokunmalarındansa o sidik torbalarıyla kendi göz bebeklerine vurulmasını tercih ederdi. Bu kederli şaşkınlıkla Don Quixote'nin yanına geldi. İçler acısı durumundaki efendisine yardım edip Rosinante'nin üzerine bindirdi ve dedi ki: "Efendim, şeytan eşeğimi kapıp götürdü." "Hangi şeytan?" diye sordu Don Quixote. "Elinde sidik torbaları olan," diye cevap verdi Sancho. "Ben onu geri almayı bilirim," dedi Don Quixote. "Cehennemin en kuytu, en karanlık zindanlarına götürse de alırım. Beni takip et Sancho. Araba yavaş gidiyor. Eşeğin yerine arabanın katırlarını alacağım."
"Zahmet etmenize gerek yok efendim," dedi Sancho. "Öfkenizi yatıştırın lütfen. Yanılmıyorsam şeytan eşeğimi bıraktı, sürüsüne dönüyor." Gerçekten de öyleydi. Şeytan Don Quixote ve Rosinante'yi taklit ederek eşekle birlikte yere düşünce şeytan yürüyerek köye gitti, eşek de sahibine döndü. "Her şeye rağmen," dedi Don Quixote, "o şeytanın terbiyesizliğinin cezasını arabadakilerden birinin, hatta imparatorun çekmesi iyi olur."
"Bunu aklınızdan çıkarın efendim," dedi Sancho. "Benden size nasihat olsun, tiyatroculara sakın bulaşmayın. İltimaslı kimselerdir onlar. Ben iki adam öldürmekten tutuklanıp hiç ceza yemeden serbest bırakılan oyuncu biliyorum. Bunlar neşeli, eğlenceli kimseler oldukları için herkes onları kayırır, korur, yardım eder, değer verir efendim. Üstelik resmi belgeli kraliyet kumpanyalarından bu. O kıyafetleri, tavırlarıyla hepsi birer prens sanki." "Bütün bunlara rağmen," dedi Don Quixote, "bütün insanlık onu kayırsa da oyuncu şeytan benim elimden böyle çalımla kaçamayacak." Bunları söyleyip köye epeyce yaklaşmış olan arabaya doğru gitmeye başladı. Bir yandan da bağırıyordu: "Durun, bekleyin neşeli güruh. Size gezgin şövalye silahtarlarının eşeklerine, binek hayvanlarına nasıl davranılacağını öğreteceğim." Don Quixote o kadar bağırıyordu ki arabadakiler duydular, söylediklerini anladılar. Bu sözlerden söyleyenin niyetini çıkardılar. Ölüm hemen anında arabadan aşağı atladı. Ardından imparator, arabacı şeytan ve melek geldi. Kraliçe ile Tanrı Cupido da geri kalmadı. Hepsi yerden taş toplayıp sıraya dizildiler ve Don Quixote'yi taşlarıyla karşılamak üzere beklemeye koyuldular. Don Quixote onları böyle muntazam bir birlik halinde taşları var güçleriyle fırlatabilmek için kolları havaya kalkmış görünce Rosinante'nin dizginlerini çekti ve onlara ne şekilde saldırırsa şahsına en az zarar geleceğini düşünmeye koyuldu. O böyle dururken Sancho geldi ve efendisinin düzenli birliğe saldırmaya hazırlandığını görünce dedi ki: "Böyle bir işe girişmek basbayağı delilik olur efendim. Unutmayın ki çakıl yağmuruna karşı korunmak için bir zırh icat edilmemiş dünyada. Tunçtan bir çanın içine girip gizlenirseniz o başka. Ayrıca şunu da düşünün. İçinde ölümün de bulunduğu, imparatorların bizzat dövüştüğü, iyi ve kötü meleklerin yardım ettiği bir orduya tek bir kişinin saldırması cesaretten çok pervasızlık olur. Eğer bu da sizi sakinleştirmeye yetmezse, şundan emin olabilirsiniz ki bütün bu insanların arasında krallar, prensler, imparatorlar gibi görünseler de tek bir gezgin şövalye yok. İşte şimdi beni kararımdan vazgeçirebilecek, vazgeçirmesi gereken bir noktaya parmak bastın Sancho," dedi Don Quixote. "Sana daha önce de çok kereler söylediğim gibi ben şövalye ünvanı taşımayan birisine kılıç çekemem, çekmemem gerekir.
Eşeğine verilen zararın intikamını almak istiyorsan bu iş sana düşüyor Sancho. Ben sana buradan bağırarak, tavsiyede bulunarak yardımcı olurum.
Kimseden intikam almaya gerek yok efendim dedi Sancho. Bir zarara uğradığında intikam almak iyi bir Hristiyana yakışmaz. Ayrıca ben eşeğimi gördüğü muameleyi benim sorumluluğuma bırakması için ikna ederim. Niyetim de Tanrı'nın bana bağışladığı ömrü barış içinde geçirmek.
Madem ki kararın bu, iyi yürekli Sancho, akıllı Sancho, Hristiyan Sancho, dürüst Sancho dedi Don Quixote. Şu hayaletleri bırakalım da gidip daha iyi, daha nitelikli serüvenler arayalım. Bana kalırsa bu civarda çok sayıda, üstelik de mucizevi serüven eksik olmamalı.
Don Quixote derhal dizginlere asıldı, Sancho eşeğini almaya gitti. Ölüm ve birliği arabalarına dönüp yollarına devam ettiler ve korkunç ölüm arabası serüveni böylece mutlu bir sona ulaştı. Sancho Panza'nın efendisine verdiği sağlam nasihatlere şükürler olsun. Efendisinin ertesi gün aşık bir gezgin şövalye ile başına öyle bir serüven geldi ki en az bir önceki kadar heyecanlıydı.
12. Bölüm. Yiğit Don Quixote ile cesur Aynalar Şövalyesi arasında geçen garip serüvene dair. Don Quixote ile silahtarı ölümle karşılaştıkları günün gecesini yüksek, koyu gölgeli ağaçların altında geçirdiler. Don Quixote, Sancho'nun ısrarıyla eşeğe yüklenmiş azıktan yemişti. Yemek sırasında Sancho efendisine dedi ki, "Efendim, ben mükafat olarak 3 kısrağın yavruları yerine zat-ı âlinizin ilk giriştiği serüvende kazanacağı ganimeti seçseymişim, aptallığıma doymazdım. Doğrusu bu ya, eldeki serçe havadaki akbabadan iyidir."
"Yine de," dedi Don Quixote, "sen benim istediğim gibi saldırmama izin verseydin, ganimet olarak en azından İmparatoriçe'nin altın tacıyla Cupido'nun boyalı kanatları düşecekti payına. Ben onları zorla alıp senin eline verecektim."
"Oyuncu imparatorların asaları ve taçları hiçbir zaman som altından olmaz," diye cevap verdi Sancho. "Bakırdan, tenekeden olur."
"Doğru," dedi Don Quixote. "Zaten tiyatronun aksesuarlarının da tıpkı tiyatronun kendisi gibi kıymetli değil, sahte ve gösterişli olması gerekir. Tiyatroya ve dolayısıyla tiyatro oyuncularına ve oyun yazarlarına olumlu yaklaşmanı isterim Sancho. Çünkü bunların hepsi adım başı karşımıza bir ayna koyup insan hayatındaki olayları canlı olarak bize göstermekle halka büyük bir hizmette bulunmuş olurlar. Hiçbir kıyaslama bize ne olduğumuzu ve ne olmamız gerektiğini oyunlar ve oyuncular kadar canlı bir şekilde gösteremez. Söyle bakalım, sen kralların, imparatorların, papaların, şövalyelerin, soylu hanımların ve daha birçok kahramanın sahneye çıktığı hiçbir temsil görmedin mi? Biri haydut rolü oynar, öteki düzenbaz, bir başkası tüccar, bir iki asker, bir tanesi bilge aptal, bir diğeri de saf aşık rolü. Oyun bitip kıyafetlerini çıkardıktan sonra bütün oyuncular eşittir.
Evet gördüm diye cevap verdi Sancho.
İşte bu dünya tiyatrosunda sahnesinde de aynı şey olur dedi Don Quixote. Kimileri imparator rolü oynar, kimileri papa. Kısacası bir tiyatroda bulunabilecek bütün roller vardır. Ama sonunda yani hayatın sonuna gelindiğinde ölüm herkesin sırtından onları birbirinden ayıran giysileri çıkartır, mezarda herkes eşittir.
Güzel bir benzetme dedi Sancho ama pek yeni sayılmaz. Ben çok çeşitli kereler duydum. Bir de satranç oyunu benzetmesi vardır. Oyun sürdükçe her taşın görevi ayrıdır, bellidir. Oyun bittiğinde hepsi bir arada karmakarışık halde bir torbaya sokulur. Tıpkı ölülerin mezara tıkıldığı gibi.
Gün geçtikçe saflığın azalıyor, akıllanıyorsun Sancho dedi Don Quixote.
Evet, zat-ı âlinizin akıllılığı bana da biraz bulaşıyor tabii, diye cevap verdi Sancho. Aslında verimsiz ve kuru olan toprak, gübrelenince, işlenince iyi mahsul verir. Demek istiyorum ki Zat-ı Ali'nizin konuşmaları, benim verimsiz zihnimin kuru toprağına düşen gübre, size hizmet ettiğim, sizinle konuşup görüştüğüm sürede işlenmesi oldu. Böylelikle öyle hayırlı bir mahsul vermeyi umuyorum ki, benim alnımı kara çıkarmasın. Zat-ı Ali'nizin benim kurumuş zihnimde yaptığı verimli çalışmaların yolundan da sapmasın. Don Quixote Sancho'nun tumturaklı laflarına güldü. Gelişmesi konusunda söyledikleri ise doğru gibi geldi ona. Çünkü ara sıra onu şaşırtan konuşmalar yapıyordu. Bununla birlikte Sancho'nun bilgitçe, kibarca konuşmaya kalktığı zamanların çoğunda konuşması saflığının doruklarından cehaletinin çukuruna düşmesiyle sonuçlanıyordu. İnceliğini ve hafızasını en güzel sergilediği becerisi ise bu hikayede görülmüş, fark edilmiş olacağı gibi konuşulan konuyla ilgisi olsun olmasın atasözleri sıralamaktı. Gecenin büyük bir kısmını bu ve başka konuşmalarla geçirdiler. Sancho'nun kendi deyimiyle göz kapakları kurşun gibi ağırlaşınca kara kaçanın semerini çıkararak serbestçe bol bol otlasın diye bıraktı. Rosinante'nin eğerini çözmedi. Çünkü efendisinin özel talimatıydı. Kırda oldukları, bir çatı altında uyumadıkları sürece Rosinante'nin eğerini çıkartmayacaktı. Atın gemini çıkarıp eğerin çatısına asmak, gezgin şövalyeler arasında köklü ve korunan bir gelenekti. Ama atın eğerini çıkarmak katiyen olmazdı. Sancho da öyle yapıp ona da kara kaçanına tanıdığı serbestiyeti tanıdı. Eşekle Rosinante arasında o kadar görülmedik, sıkı fıkı bir dostluk vardı ki, babadan oğula aktarılan bilgilere göre, bu gerçek öykünün yazarının onlara özel olarak birkaç bölüm ayırdığı, ama böyle kahramanca bir hikayenin gerektirdiği ciddiyet ve ağırbaşlılığı korumak için bu bölümleri kitaba dahil etmediği söylenir. Bununla birlikte zaman zaman bu kaygısını unutur ve iki hayvan bir araya geldikleri anda karşılıklı birbirlerini kaşıdıklarını, yorulup rahata erdikten sonra da Rosinante'nin boynunu eşeğin boynuna yasladığını, öteki taraftan da iki karış uzunluğun arttığını, sonra da ikisinin bu konumda dikkatle yere bakarak 3 gün ya da en azından orada bırakıldıkları, açlıkları besin aramaya mecbur etmediği sürece öylece durduklarını anlatır. Dediğim gibi söylentiye göre yazar bir yazısında ikisinin arkadaşlığını Nison'la Euryalos'un, Pylades'le Orestes'in arkadaşlıklarına benzetir. Bu doğruysa bu iki barışçıl hayvan arasında var olduğu anlaşılan sağlam dostluk, bütün dünyayı şaşırtmalı, birbirleriyle dost olmayı hiç beceremeyen insanları utandırmalıdır. Şair bu yüzden demiştir ki, dost olamaz insan dostuna, elindeki kamış döner hemen mızrağa. Bir şarkı da der ki, güvenme dostuna, saman doldurur postuna. Yazarın bu hayvanların dostluğunu insanların dostluğuyla karşılaştırmakla bir sapma yaptığı zannedilmesin sakın. Çünkü insanlar hayvanlardan çok ibret almış, önemli şeyler öğrenmişlerdir. Mesela leylekten şırıngayı, köpekten kusmayı ve minneti, turnadan dikkati, karıncadan tedbiri, filden dürüstlüğü, attan da sadakati. Nihayet Sancho bir mantar meşesinin dibinde uykuya daldı. Don Quixote de sağlam bir meşenin dibinde uyuklamaktaydı. Kısa bir süre sonra arkasında duyduğu bir sesle uyandı. Sıçrayarak ayağa kalktı ve sesin nereden geldiğine bakınıp dinledi. Sonra at üzerinde iki adam gördü. Biri eğerinden aşağı atlayarak ötekine dedi ki, "İn arkadaşım, atların gemlerini de çıkar. Bana öyle geliyor ki burada onlar için bol bol çimen, benim sevdalı düşüncelerim için de gerekli sessizlik ve ıssızlık mevcut." Daha bu sözleri bitirmeden yere uzanıverdi. Kendini yere atarken üzerindeki zırhlardan çıkan sesler Don Quixote'ye adamın gezgin şövalye olduğunu açıkça gösterdi. Uyumakta olan Sancho'nun yanına gidip kolundan çekti ve epeyce uğraştıktan sonra uyandırabildi. Alçak sesle dedi ki, ''Sancho kardeşim, serüven çıktı bize.'' ''Tanrı hayırlısından versin.'' dedi Sancho. ''Nerede peki bu saygıdeğer serüven hazretleri?'' ''Nerede mi Sancho?'' dedi Don Quixote. ''Başını çevir de bak. Şurada yere uzanmış bir gezgin şövalye göreceksin. Bana sorarsan keyfi pek yerinde değil. Atından aşağı atlayıp yere uzanırken bazı keder belirtileri gördüm kendisinde. Düşerken zırhları şakırdadı. ''Peki bunun serüven olduğunu zat-ı âliniz nereden çıkarıyorsunuz?'' dedi Sancho. ''Ben tam bir serüven demek istemedim. Bir serüven başlangıcı bu,'' dedi Don Quixote. ''Serüvenler böyle başlar. Dinle bak. Galiba bir lavta ve vihuela'yı akort ediyor. Tükürüşüne, boğazını temizleyişine de bakılırsa şarkı söylemeye hazırlanıyor.'' ''Gerçekten de öyle,'' dedi Sancho. ''Aşık bir şövalye herhalde.'' ''Gezgin şövalyeler arasında aşık olmayanı yoktur,'' dedi Don Quixote. ''Dinleyelim bakalım. Eğer şarkı söylerse hisleriyle ilgili bir ipucu yakalarız. Çünkü ağız yüreğin taşmasından söyler.'' Sancho efendisine cevap vermek istedi. Ama orman şövalyesinin ne pek güzel ne pek çirkin olan sesi onu engelledi. İkisi dikkat kesildiler ve şu soneyi dinlediler. ''Hanımefendi, bir yol gösterin bana. Siz hangi yolu istiyorsanız o yolu gösterin. İlerlerim ben gösterdiğiniz yolda sizin, en ufak bir sapma yapmadan asla. Susup ölmem gerekiyorsa, beni şimdiden ölmüş kabul edin. Ama konuşup onu anlatmak için başkası yok aşkın kendisinden başka. Yumuşak bal mumuyla sert elmastan yapılmışım dayanmak için düşmanlarıma. Ruhumsa aşkın kanununa uyar her zaman. Yemin ediyorum sonsuza kadar koruyacağım. Alın göğsümü sert de olsa yumuşak da. Kazıyıp oyduklarınız silinmeyecek oradan. Orman şövalyesi şarkısına yüreğinin derinliklerinden kopan bir ah ile son verdi ve biraz sonra acıklı, kederli bir sesle dedi ki, ''Ey yeryüzünün en güzel, en nankör kadını, saygıdeğer Casildea de Vandalia, nasıl olur da bu zavallı şövalyenin sürekli dolaşarak, zorluklara, zahmetlere katlanarak tükenmesine, mahvolmasına izin verirsin?'' Dünyada senden daha güzel bir kadın olmadığını herkese itiraf ettirdiğim yetmedi mi? Navarra'nın, Leon'un, Endülüs'ün, Kastilya'nın ve son olarak da La Mancha'nın bütün şövalyelerine. Bu doğru değil diye araya girdi Don Quixote. Çünkü ben La Mancha'lıyım ve hiçbir zaman böyle bir itirafta bulunmadım. Kendi sevgilimin güzelliğinin bu kadar aleyhinde bir itirafta bulunamam zaten. Gördüğün gibi Sancho bu şövalye saçmalıyor. Neyse dinleyelim. Belki başka bir açıklamada bulunur. Bulunur dedi Sancho. Bir ay ara vermeden şikayet edecekmiş gibi bir hali var. Ama öyle olmadı. Çünkü orman şövalyesi yakınından gelen konuşmaları işiterek yakınmalarına devam etmeyip ayağa kalktı ve gür bir sesle kibarca dedi ki, ''Kim var orada, kimsiniz? Acaba mutlu insanlardan mısınız yoksa dertlilerden mi?'' ''Dertlilerden'' diye cevap verdi Don Quixote. ''Öyleyse yaklaşın'' dedi orman şövalyesi. ''Istırabın, derdin ta kendisini bulacaksınız bende.'' Kendisine böyle yumuşak ve nazik bir cevap verildiğini gören Don Quixote şövalyenin yanına gitti. Sancho da efendisini takip etti. Şikayetçi şövalye Don Quixote'yi kolundan tutarak dedi ki, ''Şuraya oturun saygıdeğer şövalye. Şövalye olduğunuzu hem de gezgin şövalye olduğunuzu anlamam için sizi gezgin şövalyeler için tabii bir yuva olan bu yerde... Yalnızlık ve gecenin nemiyle baş başa bulmuş olmam yeterli. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Şövalyeyim, söylemiş olduğunuz tarikattanım. Her ne kadar gönlümde keder, dert ve bahtsızlıklar taht kurmuşsa da, bu yüzden başkalarının talihsizliğine duyduğum merhameti kalbimden kovmuş değilim. Biraz önce anlattıklarınızdan sizin derdinizin aşk derdi olduğunu anladım. Yani yakınmalarınızda adı geçen o nankör güzele olan aşkınızdan dolayı dertlisiniz. Bunları konuşurken sert toprağın üzerinde yan yana barış ve dostluk içinde oturmaktaydılar. Sanki şafak sökerken birbirlerinin kafalarını paralayacak olanlar onlar değillermiş gibi. Saygıdeğer şövalye, acaba aşık mısınız diye sordu orman şövalyesi Don Quixote'ye. Maalesef öyleyim diye cevap verdi Don Quixote. Buna rağmen yerinde duygulardan kaynaklanan acıların dert değil lütuf diye görülmeleri gerektiğini de biliyorum. Evet doğru dedi orman şövalyesi. Ne var ki reddedilmek aklımızı karıştırıyor, zihnimizi bulandırıyor. Çünkü reddetmenin aşırısı intikama benziyor. Ben sevgilim tarafından hiç reddedilmedim diye cevap verdi Don Quixote. Tabii katiyen dedi yanı başındaki Sancho. Çünkü hanımefendimiz kuzu gibidir. Tereyağından daha yumuşaktır. Silahlarınız bu mu diye sordu orman şövalyesi. Evet öyle dedi Don Quixote. Efendisi konuşurken konuşma cüretini gösteren bir silahtarı ilk kez görüyorum dedi orman şövalyesi. İşte buyurun benim silahtarım burada. Boyu babası kadar ama ben konuşurken ağzını açtığı görülmemiştir. Evet efendim ben konuştum dedi Sancho konuşurum da karşımdaki neyse gerisini söylemeyeyim karıştırmamak daha iyi. Orman silahtarı Sancho'nun kolundan tutup dedi ki. Gelin biz ikimiz her istediğimizi silahtarca konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Saygıdeğer efendilerimizi bırakalım, karşılıklı atışsınlar, aşklarını anlatsınlar. Eminim gün doğduğunda hala anlatıyor olurlar. İyi olur dedi Sancho. Zat-ı alinize kim olduğumu anlatayım da en konuşkan silahtarlarla aşık atıp atamayacağımı görün. Böylece iki silahtar birlikte uzaklaştılar. Aralarında geçen konuşma, efendilerinin arasında geçen konuşma ne kadar ciddi ise o kadar gülünçtü. 13. Bölüm. Orman Şövalyesi serüveninin devamına ve iki silahtar arasında geçen akıllıca, ilginç ve hoş konuşmaya dair. Şövalyelerle silahtarlar ayrılmış, birileri karşılıklı hayatlarını, diğerleri de aşklarını anlatıyorlardı. Ancak hikayede önce hizmetkarların konuşması, sonra efendilerinki anlatılır ve biraz uzaklaştıktan sonra orman silahtarının Sancho'ya şöyle dediği aktarılır.